SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Yavuz Bey, bugünkü görüşmemize son açıklanan enflasyon rakamları dolayısıyla ekonomiyle başlayalım. Bu konudaki tartışmalar neler?
Yani çok yüksek açıklandı bir kere. Yani 2.3 gibi aylık bir enflasyon yıllık %14'ün üzerine çıktı ve bütün piyasada yanıldı. Malumunuz Türkiye'de bir süredir açıklanan resmi rakamlar üzerine tartışmalar var. TÜİK'in gözüyle enflasyon, TÜİK'in gözüyle işsizlik, TÜİK'in gözüyle güven endeksleri falan diye böyle bir ekonomi çevrelerinin de soru işaretleriyle yaklaştığı rakamlardı. Belki de o alışkanlıktan olacak, piyasalar %1 civarında bir enflasyon beklentisi içindeyken TÜİK bu sefer %2.3 açıkladı enflasyonu. Bu yüksek bir enflasyon. Beklentilerin iki katı kadar hem de açıklanan enflasyon. Bu Türkiye açısından baktığınızda tabii sıkıntılı bir şey ama bir süredir ekonomistler Türkiye'deki enflasyonun yüksek, TÜİK'in açıklamanın düşük olduğunu düşünüyorlardı ve bu yönde de eleştiriler vardı. Hatta markette, pazarda alışveriş yapıp bunu karşılaştıranlar, ekonomistler vardı. Sivil toplum örgütlerinin enflasyon hesaplamaları öne çıkmıştı. Ama bu kez %2.3 ve yıllıkta %14 gibi bir rakam var. Şimdi tabii işin enteresan tarafı, enflasyon kötü bir şey. Enflasyon yüksek çıktığında genelde Türkiye'de kurlar da yukarıya doğru hareket ederlerdi. Gerçekten ilk açıklandığı böyle oldu. Ondan sonra da aşağı doğru inmeye başladı. Şu anda hem dolarda hem de euroda böyle bir aşağı doğru seyir söz konusu. Bunu sorduğumuzda ekonomistlere onların yorum şu oldu. Yani hükümet bir süredir daha ayakları yere basan açıklamalar yapıyor. Ekonomiyle ilgili sorunları anlamış görünüyorlar ve gerçekçi yaklaşıyorlar. TÜİK de bu gerçekçilikten nasibini almış göründüğü için bu iyimserlikle döviz kurlarının düştüğüne ilişkin yorumlar vardı bugün. Yani TÜİK diye bir kurum Türkiye'de aslında zaten olması gerekeni, olanı söylemesi gereken bir kurum ama onun gerçekçi yaklaşımı bile piyasaları olumlu etkiledi. Hazine ve Maliye Bakanı'nın ayrılmasından sonra zaten bir süreç başlamıştı. Merkez Bankası'nın başına yeni bir isim atandı. Hazine Maliye Bakanlığı'na yeni bir isim atandı. Bir yargıda reform söylemi ortaya çıktı. Ve sonrasında piyasalarda bir sakinleme ve bekleme hali söz konusuydu. İşte TÜİK'in bu açıklaması da o gerçekçiliğe uygun bir adım olarak görüldü. Ve döviz kurlarında geriye doğru bir düşüş, geriye doğru bir gidiş gözlendi. Ama tabii geneline baktığımızda Türkiye açısından %14 enflasyon artık dünyada hemen hemen birkaç ülkeden biri bu kadar yüksek enflasyonla. Hazine Bakanlığı'na açıklama yapıldı. Bundan mücadele edeceğiz. En önemli mücadelemiz enflasyonla olacak diye. Hem insanları fakirleştiren hem dolaylı olarak paralarından vergi alan bir sistem haline geldi enflasyon. Ve bu çerçevede bir mücadele azmiyle dile getirildi. Yeni ekonomik dönemle ilgili Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı yargı reformu ve benzeri konularla ilgili çalışmalar da devam ediyor ama özellikle muhalefet partilerinde ya da muhalif çevrelerde yargı reformuyla ilgili beklenti giderek azaldığını söyleyebiliriz. Çünkü görüşmeler önce TÜSİAD'da başladı iş çevreleriyle. Yargı reformu talep edenlerse Türkiye'de adaletin tam tecelli etmediğini söyleyenler, simge davalar var. Kavala gibi, Demirtaş gibi. Oralarda artık hukuk kurallarına göre işleyeceğini bekleyenler. Onlar Bahçeli'nin de Erdoğan'ın açıklamalarından sonra özellikle bu alanda bir reform yapılacağı beklentisinden biraz uzaklaştılar. Daha çok Türkiye'ye gelecek olan yabancı sermayeyi koruyan, onu gelecekte istediğinde Türkiye'den çıkacağına garanti veren bir takım düzenlemelerin gelmesi daha muhtemel gibi görünüyor. Açıklamalar da yargı reformuyla ilgili muhtemelen 14 Aralık'ta olacak. İnsan Hakları Günü'nde, Dünya İnsan Hakları Günü'nde. Tabii merakla bekliyoruz nasıl bir şey olacak diye. Uzmanların hemen hemen tamamı Türkiye'nin aslında yargıda bir reforma değil, uygulamada bir reforma ihtiyacı olduğunu, yasalarda bir eksiklik olmadığını, tutuksuz yargılanmak dahil olmak üzere birçok konuda yeteri kadar yasa olmasına rağmen uygulamada aksaklıklar yaşandığını, hatta Anayasa Mahkemesi kararlarının bile uygulanmadığına dikkat çekiyorlar.
Bu konuyu kapatmadan önce bir şey daha sormak istiyorum. Bu varlık fonunun bazı unsurlarının satılması konusu var. Mesela Katar'a su kaynaklarının satıldığı ileri sürülüyor. Bu konuda tartışmalar var. Bir de bu konu yabancı yatırımın Türkiye'ye çekilmesi dışında da değerlendiriliyor anladığım kadarıyla. Neden bu Katar yatırımları yabancı yatırım olarak değerlendirilmiyor da başka şekilde değerlendiriliyor?
Çünkü şeffaflık yok. Katar dışında Türkiye'de şu anda yabancı sermayenin bir hareketi gözlenmiyor. Cumhurbaşkanı'nın uçağını hediye eden ülke Katar. Katar emiri hediye etmişti. Kanal İstanbul'un hemen güzergahında arazi satın alan ülke, yabancı ülke vatandaşları Katarlılar ya da emrin ailesi. Katar hemen her yerden çıkıyor ve Türkiye'de bir takım varlıklar Katar'a satılırken bunun nasıl satıldığıyla ilgili muhalefetin eleştirileri var. Yani son olarak Borsa İstanbul'un %10 hissesi satıldı. O muhalefetin eleştirisi o hisse kaça satıldı? Bunun için bir ihale yapıldı mı? Uluslararası bir duyuru yapıldı mı? Acaba duyuru yapılsa daha fazla verecek olan var mı? Bir ailede de bir mal satılıyorsa, baba bunu satıyorsa, o ailenin fertleri, kardeşleri, eş buna itiraz edebilir. Bir dakika, ne yapıyorsun? Kaça satıyorsun? Kime satıyorsun? Daha yüksek satabilir misin diye. Ki bu ülkenin ortak varlığı, Borsa İstanbul'da aynı şekilde %10'unu ben sattım diyerek satmak mümkün mü? Bunun üzerine devam ediyor tartışmalar ve genelde de bu satışlar Katar'a yapılıyor. Satıldıktan sonra insanların haberi oluyor ve Katar'ın bu kadar sık dile getirilmesi, konuşulması, bu kadar sık işlem yapması, işlemlerin şeffaflıktan uzak olması eleştirilerin başında giriyor. Muhalefetten şöyle bir eleştiri gelmedi. Niye Katarlılara satıyorsunuz? Yabancı sermaye geldi ama bu borsayı satmasaydınız gibi bir eleştiri gelmedi. Evet, satıyorsunuz ama bunu niye şeffaf yapmıyorsunuz? Kaça satıyorsunuz? Ne zaman duyuruya çıktınız? Başka talipler olabilir miydi? Daha yükseğe satılabilir miydi biçimiyle eleştirdiler. Dediğim gibi o uçak hediyesinden ve başka işbirliği alanlarından dolayı biraz daha tereddütle bakılıyor Katar'a, şeffaflık talebi nedeniyle. Su kaynaklarıyla ilgili açıklama yapıldı Tarım Bakanlığı'ndan. Su kaynaklarıyla ilgili işbirliği, Türkiye'nin su kaynaklarının oraya taşınması biçiminde değil, işte özellikle tatlı su üretiminde teknolojisinin iki ülkenin birbiriyle paylaşması biçiminde olacak diye. Borsa İstanbul satışının ne kadar olduğu, kaça satıldığı %10'unda onunla ilgili açıklama yapıldı. $300 milyon gibi bir fiyat ortaya çıktı, söylediler. Ayrıca Katar'ın Bein Sports, Katar'ın bir yayıncı kuruluşu, Türkiye'de lig maçlarını da yayınlıyor. Mesela o $200 milyon Borsa İstanbul'un %10'u satılırken Bein Sports'a $90 milyon bir indirim de yapıldı. Söz verdiği, sözleşmeni yazan bedel üzerinden COVID'le beraber yaşanan gelir kaybının giderilmesi açısından. Yani çok hızlı bir şekilde hangi kurallara bağlı olduğu bilinmeden ve detaylı açıklama yapılmadan Katar'la yapılan bu alışverişler Türkiye'de birçok kesimin dikkatini çekiyor ve eleştiri konusu oluyor. Dediğim gibi en başta da şeffaflık unsur nedeniyle.
Konu değiştirelim. Salgına gelecek olursak birden vaka sayıları açıklanmaya başlandı ve 30 binin üzerinde vaka sayısı var. Bu herhalde Türkiye'de bir şaşkınlık da yarattı, öyle değil mi?
Korkunç bir rakam. Bir kere Avrupa'da birinci Türkiye, dünyada üçüncü nüfusa oranına bakıldığında 32 binin üzerine çıktı. Son açıklanan rakam bu noktadaydı. Ve herkes bir şok oldu. Çünkü o güne kadar binler, 1500'ler, 2000'ler açıklanıyordu. Bir süre sonra o açıklanan rakamın aslında vaka sayısı değil, hasta sayısı olduğu ortaya çıktı. Bunu izah etmekle Sağlık Bakanı güçlük çekti. Bir anda 30 binlerle karşılaşınca kamuoyu, işin ciddiyeti biraz daha fazla anlaşıldı. Yine de hükümet daha hafif önlemler almaya gitti. Ama sayı azalmadı. Yukarı doğru gidince uzmanların da uyarısıyla bu kez hafta içinde saat 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı, hafta sonunda cuma akşam 9'dan başlayıp pazartesi sabah 5'e kadar sürdü, sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Tabii bu bir seferberlik hali de aynı zamanda baktığımızda insanlar işin ciddiyetini anladılar. Zaten hükümet de vaka sayılarını gizleyerek işin ciddiyetini topluma tam olarak yansıtmamakla suçlanıyor. Özellikle meslek örgütleri ve Türk Tabipleri Birliği tarafından, ki o vakalar saklanırken Türk Tabipleri Birliği 50 binler civarında, 30 binler, 40 binler civarında vakfı olduğunu söylemişti Türkiye'de ve neredeyse vatan haini ilan edildi. Hatta kapatılması talep edildi. Şimdi Türk Tabipler Birliği'nin söylediği rakamlara geldik. Ciddi önlemler var ama gündüz hayat devam ediyor. Lokantalar kapalı, kapalı alanlarda oturmak pek mümkün değil. Ama geçmişte alınan önlemlere göre mesela berberler kapalı değil. Toplu namazlar yasaklanmadı. Bazı toplu aktivitelere müsaade ediliyor. Hala bu da eleştiriliyor. Şimdi hastanelerin kapasitesi epey bir doluluk söz konusu. İnsanlar özellikle yoğun bakımlarda yer bulmakta güçlük çekiyorlar. Yatak konularında da sorunlar var. Meslek örgütleri bu konuda çok çarpıcı, çok rahatsız edici açıklamalar yapıyorlar. Yani artık hasta seçmek zorunda olduklarını söylüyorlar. Zaten alınan bu sıkı önlemlerde artık hastanelerin yetersiz olduğu yönünde. Hükümete muhalefetten bir eleştiri var. Yani bir başarı hikayesi yazmak için toplumu doğru yönlendirmediği konusunda muhalefet eleştiriyor. Toplumuna doğru bilgileri vermemekle eleştiriliyor ve böylece de vaka sayılarında dünya liderine yükselmiş olmasından dolayı da halkın canının hastalıkla tehlikeye atıldığı eleştiriler var. Çok sert eleştiriler bunlar. Hükümetten şimdi alınan önlemlerde en azından hastane kapasitesi çerçevesinde bu sistemin aşı gelinceye kadar yürütülmesini planlıyor. Herkesin tabii şu anda en çok konuştuğu mesele aşı. 11 Aralık'ta ilk aşının geleceğini Sağlık Bakanı duyurmuştu. Hatta ilk aşıyı kendisi olacağını duyurmuştu. Ama şimdi anlaşılıyor ki aşı Çin'den gelecek. 11 Aralık'ta aşı gelecek ama daha fazla çalışmaları devam ediyor. O fazla çalışmaları bittikten sonra Aralık ayının sonuna doğru aşılama da başlayacak. Aşı programı da belirlendi. Önce sağlık çalışanları olacak. Sonra 65 yaş üstü ve kronik hastalar. Sonra 65 yaş üstü insanlar. Ardından da geriye doğru çekilecek 50 yaş üstü kronikler, 50 yaş üstleri ve sonra da 50 yaştan aşağı doğru devam edecek. 50 milyon doz aşı anlaşması yapıldığı duyuruldu. O da önce 10 milyondu, sonra 20'ye çıktı, sonra 50 diye duyurdu Sağlık Bakanı Koca. Çin'den gelecek aşılar ve 50 milyon dozda 25 milyon insanın aşılanması bekleniyor. Eğer tabii fazla çalışmalarında ciddi bir sıkıntı çıkmazsa. Bunun dışında Almanya'da BioNTech'in ürettiği aşı var. Amerika'da üretilen aşı var. İngiltere'de Oxford'un ürettiği aşı var. Bunlarla da temas edildiğini söylüyor. Yine de baktığınızda Türkiye'nin yaptığı anlaşma şu anda 50 milyon doz civarında. Diğer ülkelerde sayının nüfusun bir katı, 1,5 katı kadar olduğu görülüyor. Bu da daha fazla insanı aşılamak için anlaşmanın daha erken yapıldığı biçiminde hükümete eleştiri olarak dönüyor. 50 milyon doz 25 milyon insanın aşılanması demek. Türkiye'de toplam 83 milyon insan var ve %60'ı aşılanmadan toplumsal bağışıklığın kazanılamayacağı söyleniyor. Yani Türkiye bu gidişle eğer bu aşılama programıyla devam ederse yazın belli bir noktasına kadar hala salgınla mücadele eden bir ülke konumunda olacak.
Son olarak tank palet fabrikasının satılması tartışmasını, bu tartışmayı tekrar tetikleyen Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin sözleri var. Ve Habertürk televizyonunun cezalandırılması olayı söz konusu oldu. Televizyonun suçu ne burada?
Vallahi işte Başarı televizyonda bir tartışma programında Ordu Katar'a satıldı dedi. Müthiş bir şekilde ayağa kalktı İktidar Partisi ve iktidar destekleyen kesimler. Satılmış ordu dedi diye düzeltmeye çalıştı. Zaten programda da kastının tank palet fabrikasının satılması olduğunu söyledi. Sunucu onu uyardı. Katılanlar onu uyardı. Böyle anlaşıldıysan özür dilerim dedi. Asla ben öyle bir şey söyleyebilir miyim? Satılık ordu diyebilir miyim? Der miyim? Niye diyeyim dedi. Gerçekten Türkiye'de aklı başında hiç kimse orduya satılmış demez. Yani kültürel olarak böyle bir şey mümkün değil. Orada da izah etti kendisi ama İşte Fahrettin Altun başta olmak üzere Ömer Çelik, iktidar destekleyen kesimler, milletvekilleri gece sosyal medyada büyük bir kampanya başlatıldı. Ardından Devlet Bahçeli bu meseleyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok ciddi tepki gösterdi. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi ve bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini söyledi. Sonra ona Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Asıl milli güvenlik sorunu mal varlığıyla ilgili tehditle karşı karşıya kaldığında dış güçlerin talebini yerine getiren Cumhurbaşkanı'dır diyerek çok ağır bir polemik devam etti o konuda. O gece tartışmanın olduğu gece bütün bir açıklama yaptı. Biz inceleme başlattık. Başka birçok konuda daha ağır davranan bütün bu konuda çok hızlı davrandı. İki gün sonra da cezayı açıkladı. Çok ağır bir ceza. 5 gün program durdurma cezası, %5 reklam gelirlerine el konulması gibi bir sonra tekrarlanırsa televizyona kapatma geliyor. Bir kez daha tekrarlanırsa televizyonun lisansını iptal etmeye gidecek kadar bir durum. Türkiye'de televizyon gazetecilerine, tartışmayı yönetenlere bütün söylediği şu: yasalara aykırı herhangi bir şey söylerseniz canlı yayında buna itiraz edin. İtiraz ettiğinizi ortaya koyun. Açıklık getirmesini isteyin. Hakarete sövmeye izin vermeyin ekranda. Yapanlar olursa da bunlara itiraz edin, ikaz edin diye. Bu programda bu cümlenin yanlış anlaşılabileceğinden yola çıkarak programın sunucusu itiraz etti, açıklama istedi, ikaz etti, yapabileceği her şeyi yaptı aslında. Bu şartlar altında televizyonun bir sorumlu olması gerekmemesine rağmen RTÜK bir cezayı verdi. Hatta RTÜK'e gönderilen raporlarda o itiraz edilen, ikaz edilen, aynı zamanda açıklama getirilen bölümde de olmadığında Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından RTÜK yönetilenler aktardılar. Yani böyle bir kampanya başlayınca RTÜK de onun bir parçası haline geldi. Ve genelde konsensüs haksız bir ceza olduğu yönünde. Ama Türkiye bu konuda yeni değil. Geçmişte de Özgür Özel'in bir açıklaması üzerinden bir darbe tartışması başlamıştı. Özgür Özel darbeyi kastetmediğini, askerlerde bu alansı olmadığını söylese bile kendi sesini duyuramamıştı. Canan Kaftancıoğlu'nun bir sözü üzerinden yine bir darbe karşı kampanya başlamıştı CHP'ye karşı aynı zamanda. Canan Kaftancıoğlu burada darbe kastetmediğini söylediği yerde sesini duyuramamıştı. Şimdi CHP'nin milletvekili ben onu kastetmedim diyor ama onu sesini hiç duymuyor. Daha çok işte biz askeri ezdirtmeyiz, Mehmetçi'ye hakaret edildi ve benzeri sözler dile getiriyor. Kılıçdaroğlu ise iktidar çevrelerinin tank palet fabrikasının bir bölümünün Katar'a devredilmesiyle ilgili olarak bunu gündemde tuttukları için CHP'den rahatsız olduklarını, bunu örtmek için, sadece bunu da değil ekonomik sorunları örtmek için ya da koronadaki başarısızlıkları örtmek için böyle bir yönteme başvurduklarını ve doğru olmayan bilgilerle, doğru olmayan açıklamalarla CHP'yi suçladıklarını aktarıyor. Ama ne olursa olsun bir sert bir polemik başladı iki parti arasında. Hatta ittifaklar arasında diyebiliriz. İYİ Parti bu işe çok girmiyor ama CHP ve MHP ve AK Parti'nin ortak söylemleri arasında. Ve o tansiyon yüksek bir biçimde de devam ediyor. Son konuşmalarında da hem Kılıçdaroğlu hem Cumhurbaşkanı bu meseleye dahil oldular. Tank palet fabrikası ile ilgili buradan sana ekmek çıkmaz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kılıçdaroğlu ise $1 bile ödemeden bir fabrikanın ortağı oldu Katar. Bunu izah edin diyerek ret çekmeyi sürdürdü.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum İsmail Bey.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.